Dudaktan kalbe.
Ayrım 39.
Çocuğu, bu bir saniye içinde birdenbire kendi çocuğum olan küçük kızı kollarımdan bırakmıyor, bir adım atmaya, bir kelime söylemeye kuvvet bulamıyordum. Öyle sanıyordum ki bu şaşkınlığım uzun sürmedi. Vedat'ın sesi bende kuvvetli bir müdafaa sevki tabisi uyandırdı. Nasıl kendimi tuttum, perişanlığımı belli etmeden ona bakmaya, ilk sözleri o kadar sükunetle söylemeye muvaffak oldum, hala inanamıyorum. Kütahya'da senden ara sıra bahsediyordum Kenan. Lamia Hanım, İzmir bağlarında bir zaman komşuluk ettiğinizi, orada birçok defalar senin kemanını dinlediğini, hatta bir iki konuştuğunuzu söylüyordu. Deminden beri sen burada oturuyorsun, biz içeride konuşuyoruz ya, birbirinizi tanıdığınız aklıma gelmiyor. Vedat daldan dala atlayarak mütemadiyen söylüyordu. Ben köşede biraz karanlığa gelen bir kanepede dizlerimin üstünde Mebrure ile Lamia kapının yanında bir sandalyenin ucuna ilişmiş oturuyorduk. Yavaş yavaş aydınlığa alışan gözler gibi korka korka ona bakmaya başlıyordum. Kınalı yapıncak, hafif çilli yüzünün gülümsemesiyle titreye titreye bakan süzgün, yeşil gözleriyle geniş alnına düşen ince saç kıvrımlarıyla karşımda duruyordu. Halbuki onu gördüğüme hala içim inanmıyor, kendimi bir rüya içinde sanıyordum. Göz göze bakmaya cesaret edemeyerek birbirimize manasız, renksiz merasim sözleri söyledik. Duvardaki asma saat 5'i çaldı. Lamia bu işareti bekliyormuş gibi birdenbire yerinden kalktı. Vapur saati geldi efendim. Müsaadenizle gideyim dedi. Vedat'la uzun uzadıya ilaçlardan, reçetelerden bahsettiler. Arkadaşım çocuğum birkaç güne kadar bir şeyi kalmayacağını temin ediyordu. Ben hala kucağımda Mebrure ile köşede oturuyor, ihtiyatsız bir hareket, bir söz, bir bakışla derdimi meydana çıkarmaktan korkuyordum. Lamia, küçük kızı almak için bana doğru bir adım attı. Vedat şakacı tavrıyla, ''Haspa ne çabuk alıştı.'' dedi. ''Bak Kenan, sana evvelden haber vereyim. Mebrure benim nişanlımdır. Sakın onu ayartayım falan deme, külahları değişiriz.'' Küçüğün saçlarını öpmek için eğiliyordum, cesaret edemedim. Yalnız elimle başını okşadım. Lamia yüzüme bakmadan, ''Alasmarladık beyefendi. Tekrar görüştüğümüze memnun oldum.'' dedi. Cevap vermeye değil, kısa bir teşekkür kelimesi söylemeye bile kudretim yoktu. Allah'tan Vedat söze karıştı, Lamia'yı teşhir ederken, bir iki güne kadar beylerbeyine halama uğrayacağım diyordu. Geldiğim vakit haber gönderirim. Mebrure'yi artık orada görürüm, olmaz mı? Hem halam size darılıyor, komşu olduğumuz halde hemen hiç onu ziyaret etmiyorsunuz. Vedat epeyce zaman dışarıda kalmıştı. Odaya döndüğü vakit memnun ve müşfik bir tebessümle Lamia'dan bahse başladı. Ne melek gibi nazlı mazlum kadıncağız. Sonra sade görünüş altında ruhunun öyle incelikleri var ki hayret ediyorum. Ne derlerse desinler. Dünyada ızdırap kadar iyi mürebbi olmuyor. Haydi Kenan, kâfi derecede vakit kaybettik. Hemen yürüyelim. Lamia'yı görmek için hiç ümidim yoktu. Onu bir başka dünyada yaşıyor sanıyordum. Ona bir gün, ummadığım bir yerde tesadüf etmek ihtimali aklıma gelince, mümkün değil derdim ben. Bu dakikaya tahammül edemem. Bugün kınalı yapıncakla göz göze geldiğim, birdenbire kucağımda çocuğumu bulduğum vakit, şaşkınlıktan başka bir şey duymamıştım. Sonra onunla karşı karşıya bulunduğum dakikalarda, sırrımı meydana vermek korkusu kalbimi adeta bir mengene içinde sıkmıştı. Fakat biraz sonra kendimi Vedat'la beraber o serin ve tenha gazino bahçesinde bulduğum vakit, gönlümde derin bir neşe uyanmaya başladı. Bu neşe, bir sarhoşluk gibi dakikadan dakikaya artıyordu. Aylardan beri kaybolmuş yaşamak zevkimi yeniden bütün kuvvetiyle buluyordum. Söz arasında Vedat'tan Lamia'ya dair birçok malumat aldım. Ayrılacağımız vakit arkadaşım ne zaman yola çıkacağımı sordu. Gülerek cevap verdim. Biliyorsun ki gideceğim yer bile muayyen değil. Öyle bir fikir ve arzum var. Fakat ne zaman bunu vukuata bıraktım. Vakit geç, uyumak istemiyorum. Bu kadar mesut bir geceyi uyku ile geçirmek günah değil mi? Lamia'yı tekrar buldum. O eski yaz aşkının kınalı yapıncak da ihtimal birkaç ay, hatta belki daha yakın bir günde... Ah ne güzel, hayattan beyhude yere ümidimi kesmiştim. 17 Ağustos. Sıcak bir yaz günü, bağlar öğle güneşinin kamaştırıcı ziyaları altında göz alabildiğini uzanıp gidiyor. Karşıki kayalar madenlere mahsus parıltılarla yanıyor. Su birikintilerinin üstünde dumanlar tütüyor, kuleler pencerelerini kapamış. Artık müebbeden benim olan kınalı yapıncakımla beraber kuyu başındayım. Aşkımızın en eski mahremi kalan Kerem yine ağır ağır dönüyor. Mebrure 4 sene evvel Fikret'le Semiha'nın yattığı salıncakta uyuyor. Hala kapalı tuttuğu mini mini elinde ezilmiş bir üzüm salkımı var. Bir bağ mahsulü olduğu için mi acaba? Kızım üzümü çok seviyor, kuş yavruları gibi üzümden başka bir şey yemiyor. Bilekleri, boynu, yüzü, kıvırcık saçları hep üzüme bulanmış. Kızımı öptüğüm vakit dudaklarım yapışıyor, yanakları üzüm kokuyor, üzüm tadı veriyor. Mebrure biraz evvel Kerem'in vefakar omzunda kuyunun etrafını dolaşıyordu. Şimdi artık yorgun düştü. Sular serin çığıltılarla mermer havuza dökülüyordu. Lamia yanımda, başı omuzuma dayalı, kolları boynumda kilitli. Dudaklarında, yarı kapalı yeşil gözlerinde gülümseyen bir rüya var. Çitlembiklerin gölgesi çilli yanaklarında oynuyor. Yavaşça havuza uzanıyorum, suların içinden bir salkım üzüm alıyorum. Islak parmaklarımdan yüzüne birkaç damla su serpiliyor, kınalı yapıncak, ürkmüş bir çocuk titremesiyle uyanıyor, gülümseyerek gözlerimin içine bakıyor. Salkımı dudaklarına uzatıyorum. Evlenir evlenmez niçin mutlaka İzmir'e, Bozyaka'ya geldiğimizi şimdi anladın mı kınalı yapıncak diyorum. Başka yerde bu güzel yaz aşkını bu kadar derin duymamıza imkan yoktu. Lamia beni o kadar iyi anlıyor ki cevap vermeye lüzum görmüyor. Sade, derin derin yüzüme bakıyor. Ben gönlümden geçen şeyleri karma karışık söylemeye devam ediyorum. Geçen sene de buradaydım kınalı yapıncak. Sen geçen yaz buraların halini görmeliydin. Hiçbir sonbahar senin yokluğun kadar buraları harap etmemişti. Bozyaka'nın çölden farkı yoktu. Güneşler daha sabahtan yorgun doğuyor, aylar ölü yüzleri gibi sararıyordu. Ne bağlarda koku, ne ağaçlarda renk kalmıştı. Gündüz güneşlerin içinde tozlu yollarda dolaşıyor, çalılara, kuru otlarla dolu çukurlarda yatıyor. Akşamüstleri vücudum bitkin, yüzüm, elbiselerim toz toprak içinde eve dönüyordum. Ayrıldığımız o yağmurlu geceyi hatırlıyor musun kınalı yapıncak? Bağınızın yanında birbirimizden ayrılmıştık. Sen çitin üstünden atlamış, yavaş yavaş ağlayarak uzaklaşıyordun. Bahçenizin karanlığı içinde sarı saçlarının bir hafif aydınlık gibi söndüğünü görüyordum. Ya seni tekrar bulmasaydım kınalı yapıncak? Ya böyle? İstigraka benzeyen bir uyuşuk tahayyülden beni bir araba gürültüsü uyandırdı. Titreyerek ayağa kalktım, yola doğru yürümeye başladım. Arabanın içinde Lamia'nın siyah çarşafını gördüğüm vakit kalbim birdenbire burkuldu. Biraz evvel beni en çılgın hülyalara sevk eden o güzel ümidi hiç şüphesiz kaybediyordum. Lamia'nın rengi sapsarıydı. Arabacıya para vermek için çantasını açarken elleri titriyordu. Onu gördüğüm zaman söylemek için hazırlanmış sözlerim vardı. Fakat bir şey söylemeye değil, arabadan inmesine yardım etmeye bile kuvvet bulamadım. Biraz evvel onu beklediğim ağaç altına doğru yürümeye başladı. İlk sözü o söyledi. Çantasının zinciriyle oynuyor, başını yan çevirerek ta uzaklara, Marmara'ya, adalara bakıyordu. İlk iki mektubunuza cevap veremediğim için beni mazur görüyorsunuz değil mi efendim? Artık görüşmemiz pek doğru olmazdı. Üçüncü mektubunuzdan pek fazla üzüldüğünüzü anladım. Bundan başka bana ehemmiyetli şeyler söyleyeceğinizi yazıyordunuz. Bunun için emrinizi yaptım efendim, buraya geldim. Lamia hemen hemen eski sade dil kınalı yapıncak, Bozyaka bağlarındaki nazlı, mazlum, müşfik kız çocuğuydu. Fakat buna rağmen anlaşılmaz, tahlil edilmez bir hali vardı ki bütün cesaretimi kırıyordu. ona söyleyecek kelime bulamıyordum. Halbuki biraz evvel vücudunun bütün ağırlığı omuzlarımda, nefesini dudaklarımda hissettiğim hayali Lamia'ya neler söylüyordum. Gönlüm nasıl coşup taşıyordu. Sözlerinde ümidimi kıracak bir şey mi vardı? O da değil. Hem iki mektubuma cevap vermediği halde üçüncüsünde arzuma razı olması, benimle görüşmeye gelmesi iyiye alamet değil miydi? Evet, görünüşte ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktu. Bütün bunları kendi kendime merak ediyordum. Fakat ne çare ki, mantık başka, his başka. Uğrayacağım mağlubiyetin ateşi şimdiden yüreğime düşmüş gibi kesik kesik söylemeye başladım. Bütün acılarımı, hicranlarımı anlattım. Fakat sesime, sözlerime istediğim harareti bir türlü veremiyordum. Vücudumdaki soğuk ürperme geçmiyor, kelimelerim dudaklarımda donuyor, sözlerim birer adi yalana benziyordu. Beyhude yere onun gözlerinde biraz hayal, bir parça rikkat ve merhamet arıyordum. Lamia cevap vermiyor, hala uzaklara bakarak sükunet içinde dinliyordu. İçimdeki o geçmek bilmeyen, kelimeleri dudaklarımda donan raşenin sebebini yavaş yavaş anlamaya başlıyordum. Lamia beni anlamıyordu. Ruhlarımız artık birbirine yabancıydı. Onda bir parça infial ve kin görsem sevinecektim. Çünkü bu, onun hatırladığına, o eski hayal hülyasının hala sönmediğine delalet edecekti. Vaktiyle İzmir'de idam edilen bir caninin son mahkemesinde hazır bulunmuştum. Mahkeme heyeti karar vermeye giderken suçluya dikkat ediyordum. Bu, hayattan bir türlü ümidini kesmeyen bir genç adamdı. Heyet bir cenaze alayı takip eder gibi meşhum bir ağırlıkla avdet etti. Salonda nefes bile işitilmiyordu. Tekrar genç suçluya bakmıştım. Hala ümit ederek ayağa kalkıyordu. Fakat reisin söz söylemeye hazırlanan dudaklarına bakınca birdenbire ümidi kesildi. Bu genç adam öleceğine o saniye kanaat getirmişti. Son sözümü söylemiştim. Yalvarır gibi uzanan ellerim titriyordu. Aramızda kısa bir sükût hüküm sürdü. Lamia cevap vereceği vakit gözlerimi kapadım, gülümsemeye çalışarak "Hacet yok." dedim. Vücuduma muzdarip bir yorgunluk çökmüştü, Lamia gitmek üzere ayağa kalkıyordu, son bir ümitle, ''Lamia Hanım'' dedim, ''kalbinizde eski günlerden küçük bir izde mi kalmadı?'' Kınalı yapıncak dudaklarının ucunda acı gülümsemeyle yüzüme baktı ve içini çekti. ''Biz birbirimizi sevmiyorduk ki Kenan Bey'' dedi. ''O bir geçici yaz rüyası, bir ince, bir gönül eğlencesinden başka bir şey miydi?'' Onun kalple ne alakası vardı? Başımı öne eğdim, cevap vermedim. Lamia caddede bekleyen arabaya doğru yürümeye başlamıştı, başını çevirip baktı, Allah'a ısmarladık dediğini işittim. 12 Eylül. Akşam karanlığı içinde bir ağaca dayanmış duruyordum. İskeleden çıkan son vapur yolcuları arasında Vedat'ı gördüğüm vakit hızlı hızlı yürümeye başladım. Süratle yanından geçiyordum, kolumdan çekti. ''Hayrola Kenan, nereye koşuyorsun?'' dedi. Onu yeni görmüş bir sahte hayretle, ''Sen misin doktor?'' dedim. ''Vapura, aman beni tutma.'' Arkadaşım gülmeye başladı. ''Beyhude yoruluyorsun.'' dedi. ''Son vapur gitti.'' Bu sefer sahte bir teessüfle ellerimi birbirine vurdum. ''Etme Allah aşkına, vah vah, İstanbul'a kayıkla geçmek lazım gelecek.'' Ben bir zamandan beri denizden korkmaya başladım. Fakat ne çare? Burada ne işin vardı? Baba ölen bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Arkadaşın nerede oturuyor? Şuralarda bir yerde. Mahallelerinin ismini bilmiyorum ki, fakat uzakça. Kayıt bulabilirim değil mi? Mutlaka geçmeye mecbur musun? İşin var mı? Hayır, işim yok. Fakat geçmem lazım. Geceyi sokakta geçiremem ki. Buralarda otel falan da yoktur. O cenaze evine dönmekse mümkün değil. Binaenaleyh kayıktan başka çare yok. Bilakis azizim, ben de misafir kalırsın. Seninle güzel bir gece geçiririz. Hazır mehtap da var. Nasıl, sen burada mısın? Kendi evimde değil ama öyle sayılır. Birkaç günden beri beylerbeyindeyim. Öyle mi? Mamafi, sana söyledim ya. Ne vakit? Evvelsi gün muayenehanede. Hatta halamın köşkündeki mehtap hakkında sana şairane bir tasvir bile yapmıştım. Aynı sahte hayretle, hatırlamıyorum dedim.
Ayrım sonu.